Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 19 Haziran 2017 günlerden pazartesi. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. İyi bir hafta olmasını diliyoruz. Yeni haftaya başlarken aslında geçen haftadan sarkan tartışmalar var. Hafta sonunda yapılan açıklamalar üzerine inanılmaz spekülasyonlar da söz konusu. Gündem adalet yürüyüşü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşünde 5. gün tamamlandı. Kılıçdaroğlu yağmur, güneş, sıcak hava demeden yürümeye devam ediyor ve verdiği ılımlı mesajların öne çıktığını görüyoruz. Hükümet kanadındaysa tam tersi bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün bu yürüyüşü çok fazla önemsemedi ve görmezden geldi ama sonra yaptığı açıklamalar hayli sertti. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakim karşısına çıkmakla tehdit ettiğine ilişkin yorumlar bile yapıldı. Medya temsilcileriyle bir araya geldiği o iftarda ettiği sözler nedeniyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasından notları sizlere aktaracağız. CHP Genel Başkanı'na verilen destekten bahsedeceğiz. Ama aynı zamanda bu yürüyüşe eleştiri getiren başka partiler, başka gruplar da söz konusu. Onlardan birisi de Vatan Partisi. Doğu Perinçek bu işin yerli ve milli olmadığını söyledi. Son hafta sonunda en çok duyduğumuz sözlerden birisiydi bu. Yerli ve milli olmama. Doğu Perinçek'le konuşacağız. Nereden bu sonuca vardı diye. Türkiye'de adaletten şikayet edenlerin hangi yolu deneyebileceklerine ilişkin fikrini de soracağız. Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan. Bu arada bu yürüyüşün başlamasına neden olan bıçak kemiğe dayandığı sözlerinin temelinde yatan Enis Berberoğlu'na verilen 25 yıllık ceza ve tutuklama kararıydı malumunuz. O karara ilişkin önce aynı mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Sonrasında bir üst mahkemeye itiraz dilekçesi verildi. Ve bugün itibariyle Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi. Halbuki CHP kanadında özellikle ailesindeki Oya Berberoğlu'yla hafta sonu konuşma imkanımız olmuştu. Bu tutuklama talebine yapılan itirazın kabul göreceğine ilişkin bir beklenti vardı. Ama o beklenti de boşa çıktı. Bütün yönleriyle hem yürüyüşü aktaracağız size bugün hem de bu yürüyüşe yapılan itirazları. Doğu Perinçek'te canlı yayında olacak. Yürüyüş noktasından da CHP'li milletvekili Tur Yıldız Biçer. Tur Yıldız Biçer'le konuşmuşken Manisa'daki bu askerlerin zehirlenmesi meselesine de bir mercek tutacağız. Çünkü o da çok enteresan. Arda arda 3 zehirlenme, 4 zehirlenme vakası var ve anca 4.sünde önlem alındı. İlk anda ilk zehirlenmeler sırasında yapılan açıklamaları da sizlere aktaracağız. Valiliğin sonrasında aldığı önlemleri de acaba bu zehirlenmeler neden meydana geliyor sorusunu da gündemde tutacağız. Ve tabii o askerlere yemek veren şirketin nereden geldiğini, nereye gittiğini ve hangi sayıklarla öne çıktığını ve zenginleştiğini. Bütün bunları konuşacağız. Tur Yıldız Biçer bize bu konularla ilgili bilgi verecek. Bunun dışında bir takım yorumlar var. O yorumları sizlere aktaracağız. Ayrıca Manisa'ya da gideceğiz. Tabipler Birliği'nden bu konuyla ilgili son durumu alacağız, öğreneceğiz. Yani erlerin son durumuyla ilgili durumu. Çünkü Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada yiyen, o yemekten yiyen erler gibi yemeyen erlerin de rahatsızlandığını söylemişti. Bu çok ciddi bir gerilime de neden oldu. Meclisteki o tartışmayı da gündeme taşıyacağız. Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan gibi isimlerin darbe girişimine ortak oldukları gerekçesiyle yargılanmalarına bugün itibariyle başlandı. Sabah saatlerinde başlanacaktı. Bu iletişim sisteminde bir arıza olmuş. Öğleden sonra ertelenmişti. Hala iddianameye ilişkin özetin okunmasına devam edildiği bilgisi vardı. Neyle suçlanıyorlar ve ne ceza isteniyor onları size aktaracağım ama özellikle Ahmet Altan'dan en çok şikayetçi olan isimlerden birisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dursun Çiçek. Dursun Çiçek de o davayı izliyor. Hem oradan izlenimlerini bize aktaracak hem de duygularını. Çünkü biz Mehmet Altanlar için de Ahmet Altanlar için de adalet istiyoruz açıklamasını yaptı bugün Çağlayan'da. Bu açıklamasını biraz detaylandıracak bizim için. Hürriyet gazetesinden Serkan Ocak öyle bir dosya hazırlamış ki okuyunca insanın içi buruluyor gerçekten. Son dönemde en sık duyduğumuz sözlerden birisi uyuşturucu kullanma yaşı işte 10'lara düştü, 11'lere düştü gibi. Serkan Ocak 3 gün boyunca gece gündüz uyuşturucu kullananlarla birlikte olmuş. Hem bu batağa nasıl düştüklerini dinlemiş kendilerinden hem de hangi köşeyi dönseniz nasıl uyuşturucuya ulaşabileceğinizi, bu işin ne kadar basitleştiğini ve insanları nasıl yaraladığını, nasıl sonuçlar getirdiğini gerçekten çok güzel kaleme almış. O 3 günü Serkan Ocak'la da konuşacağız. Türkiye'nin belki de diğer siyasi tartışmaları bir kenara koyarsak en fazla üzerinde durması gereken sorunlardan birisi. Uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Uyuşturucuya ulaşmak kolaylaşıyor ve buna yeteri kadar etkili önlem alınamıyor. Biraz sınırların dışına da çıkacağız tabii. Fransa'da seçimler oldu. Macron yine kazandı milletvekili seçimleri. Aşağı indiğimizde Suriye'de enteresan gelişmeler var. Amerika Suriye'nin Şam'ın bir uçağını düşürdü. Rusya'dan son derece sert açıklamalar var. Az önce Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı. Azez ve Mareye PYD'nin saldırdığına ve sivillerin bu saldırıda zarar gördüğüne ilişkin bütün o detayları da sizlerle konuşacağız program içinde. Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube'dan yaptığımız yayına ulaşabilirsiniz. Oradan görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. O yayını paylaştığınızda diğer dostlara ulaşma imkanımız olacağını da hatırlatalım ve programımıza başlayalım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse. Hiç kimse.
Ateşle oynuyor bazıları.
Bu yönetimde gitmez. Bu yönetimde gitmediğini zaten toplum da biliyor.
Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Kemal Kılıçdaroğlu 5. gün yürüyüşüne başlarken yine elinde adalet pankartıyla kısa bir açıklama yaptı. O açıklamada daha yumuşak davranmaya çalıştı ve dedi ki inatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu o yürüyüşünü devam ettiriyor ve 5. gün bittiğinde 80 kilometre civarında bir yol kat etmiş durumda. Belirlenenden daha uzun süreceğe benziyor bu yürüyüş ve Kılıçdaroğlu yürüdükçe ona ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Destekleyenler var, haberlerin çok arttığını görüyoruz hem Türkiye'de hem yurt dışında ve aynı zamanda bu yürüyüşe yönelik son derece ciddi eleştirileri ortaya koyanlar var. Kılıçdaroğlu bize saldırılar olabilir diyor. Bir kere bu yürüyüşün en önemli noktası güvenlik meselesi. Yani işin çığırından çıkmaması. Bu yönde bir hassasiyet oluştuğunu görüyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de o güvenliği sağlayan ekiplerde. İşte buradan yola çıkarak bize bir saldırı olabilir. Bizi eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun dedik Kemal Kılıçdaroğlu. Ben inatla, kararlılıkla, azimle, adalet için yürüyeceğim. 80 milyon için dün yürüyüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık. Gelip geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir. Bu insanlar bu yağmurun altında niye yürüyor? Onlara şunu söylemek isterim. Biz adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde adalette olmak zorundadır. Bu açıklamayı yaptı ve bugünkü yürüyüşüne başladı ve sonrasında da bitirdi. Bugün itibariyle dediğimiz gibi 5. etapta 80 kilometreyi kat etmiş oldu. Belirlenenden daha fazla dedik, 23-24 gün sürmesi bekleniyordu İstanbul'a varması. Ama öyle görünüyor ki hem bayram bayramı geçirecek hem 15 Temmuz'u yolda geçirecek ki o kritik bir tarih, ardından ancak İstanbul'a varabilecek. En azından beklenti böyle 15 Temmuz'a kadar bu sürecin devam etmesine ilişkin. Maçka Parkı'nda Cumhuriyet Halk Partililerin adalet nöbetinin devam ettiği bilgisini verelim. Her akşam orada bir etkinlikle adalet nöbetini sürdürüyorlar. Bu girişimin, bu eylemin başlamasının nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıçak kemiğe dayandı sözlerinin temelinde de Enis Berberoğlu'nun cezaevine konulması vardı. İşte onun için bir itiraz edildi kararı veren mahkemeye. O mahkeme o itirazı reddetti. Bir üst mahkemeye itiraz için başvuru yapıldı. Ancak o itiraz da reddedildi. Yani Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, İtirazın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilerek karara bağlandığını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yapılan itirazın reddine karar verdi. Karara gerekçe olarak sanığa verilen hapis cezasının süresinin gözetildiği, gösterildiği öğrenildi. Şimdi bu demek ki tutukluluk devam edecek. Tutuklu olan sanıklar için, zanlılar için her ay bir itiraz yapılabiliyor. Hakkındaki hüküm kesinleşmemişse. Şu anda Enis Berberoğlu'nun hakkındaki hüküm de kesinleşmedi. O nedenle her ay yine itirazlar yapılacak ama 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bu tutuklulukla ilgili itiraza olumlu bir yanıt beklentisi de vardı. Hem başlayan bu yürüyüş ve adalet konusundaki soru işaretlerinin artması hem de Türkiye'de son dönemde verilen kararlar da göz önünde bulundurularak bir de Enis Berberoğlu'nun milletvekili olması, bu statü nedeniyle beklenti Berberoğlu'nun tahliye olması yönündeydi. Ama o beklenti karşılanmamış oldu. Az önce de söyledim, Enis Berberoğlu'nun eşi de aynı beklenti içindeydi. Hafta sonu yaptığımız konuşmada çok fazla cezaevinde kalacağını zannetmiyorum demişti ama onun beklediği gibi de olmadı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda yaptığı bir açıklama bu yürüyüşle ilgili, o da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ondan birkaç notu aktarayım size. Hukuk önünde kimse dokunulmaz değildir dedi Cumhurbaşkanı hukukla ilgili konuşurken. Gazetecilerin meselesine girdi. Türkiye'de tutuklu olan gazetecilerle ilgili değerlendirmeler yaptı. Ama o değerlendirmelere birazdan geçelim çünkü Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan gibi gazetecilerin yargılandığı o davaya bakacağız. Belki o çerçevede değerlendirmek lazım. Ama diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği mesajlar ilk günkünden çok daha sertti, çok daha netti. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, adalet yollarda değil adliye binalarında aranır. Rahmetli Demirel'in ifade ettiği gibi yollar yürümekle aşınmaz. Bunu aşındıramayacaklar. Varsa bir haksızlık, müracaat edeceğin yer belli. Siyasette sözü olanın bunu ifade edeceği yer de yol kenarları değil meclis kürsüdür. Gelirsin meclis kürsüsünden ifade edersin diyor. Mahkeme kararlarının da usulleri bellidir diyor Cumhurbaşkanı. Bunun dışında bir hareket tarzının ne ülkeye, ne millete, ne adalete tecellisine katkısı olmayacaktır. Bu ülkeyi birlik beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak istiyorsak o zaman ülkeyi karıştırmanın hiç anlamı yok diyor. Yani CHP'nin bu eylemini ülkeyi karıştırmak için başlatılmış bir eylem olarak görüyor. Sizin gibi diyor Erdoğan, 15 Temmuz'da da bunu yapanlar oldu. Yani 15 Temmuz'da eş değer görüyor bu meseleyi. Sizin 15 Temmuz'dakilerden ne farkınız var? Onların elinde F-16'ları vardı. Tanklar toplarla saldırıyorlardı. Sizler de yollarda yürüyüşleri yapıyorsunuz. Akşam da karavanlarda istirahat ediyorsunuz. Bu bölüm pek anlaşılamadı. Sizler kalkıp TEMİ E5 işgal ederseniz diyecek olursanız o zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür. Ona da tabii ki müsaade etmek gibi bir lüksümüz yok dedi. Bir cümlesi daha vardı. Yapılan iş hukuku değil, yasal yollardan bunu böyle bir adım atmak suretiyle gidişiniz şu anki hükümetimizin bir inceliğidir dedi Cumhurbaşkanı. Daha da ileri gidiyorum dedi. Kendi sözü bu. Lütfudur dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin bu yürüyüşü yapmalarını hükümetin lütfuna bağladı. Başka eleştirenler de var Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. O isimlerden birisi de Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek. Perinçek'e göre yurt dışında bir planlamanın bir ayağı bu. Türkiye'de bir iç kargaşa, çatışma yaratma ve böylece Kürdistan'ın bağımsızlığının ilan edilmesi için gerekli ortamı hazırlama, Türkiye'nin direncini kırma, HDP, PKK ve CHP'nin ortaklığı yönünde bir yürüyüş bu, diyor Doğu Perinçek. Bu nedenle Vatan Partisi olarak bu yürüyüşü milli bir yürüyüş olarak görmüyoruz. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, terörün tasfiyesine, cumhuriyetin korunmasına, laikliğin elde edilmesine, hukuk devletine hizmet eden bir yürüyüş olarak görmüyoruz, diyor. O da son derece net, son derece sert. Peki neden? Neden diye soralım kendisine. Şu anda telefon attığımızda. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi siz de son derece sert bir şekilde bu yürüyüşü eleştiriyorsunuz. Milli olmadığını söylüyorsunuz, yerli olmadığını söylüyorsunuz. Ama diğer tarafta da bir adaletle ilgili şikayet var. O şikayeti çok mu geçersiz buluyorsunuz? Hiç mi şikayet edilecek bir ortam yok Türkiye'de?
Efendim şimdi siz bizim söylediklerimizi eksik aktarıyorsunuz.
Ben devamını söylemeyeyim dedim, sizden alayım diye. Buyurun.
Önce bir kere şunu söyleyelim. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması tamamen yasa dışıdır. Anayasaya aykırıdır. Anayasanın milletvekillerinin herhangi bir şekilde kendi seçildikleri dönemde veya seçilmeden önceki suçları nedeniyle bir hüküm olduğu zaman infaz milletvekilliğinin düşmesinden sonra gerçekleştirilir. Yani Enis Berberoğlu henüz milletvekili sıfatını taşıyor. Hüküm kesinleşmiş değil. Hüküm kesinleşir. Kesinleşen hüküm tabii kesinleşmesi için istinaf mahkemesinden geçecek, Yargıtay'dan geçecek. Evet. Biz bu hüküm bozulacağından da eminiz. Çünkü yasalara uygun bir hüküm değil. Ama diyelim kesinleşti. Kesinleştikten sonra Millet Meclisi'ne bir tezkereyle yargı bildirir. Millet Meclisi'nde o tezkere okunur. Ancak ondan sonra infaz başlayabilir. Biz bu tutuklamayı bir tedbir tutuklaması olarak görmüyoruz. Bir infazın başlaması tutuklaması olarak görüyoruz.
CHP'de siyasi bir dava diyor. Tutuklama da siyasidir, evet, diyor. Öyle bir itiraz var.
Hukuku çiğneyen, hukuka uygun olmayan bir tutuklama kararı almıştır mahkeme. O bakımdan bu tutuklamanın protestosu son derece yerindedir, doğrudur. Bu yürüyüşte Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak olsa biz de orada yürürüz birlikte. Ama şu çağrılar yapılıyor. Biz yalnız Enis Berberoğlu için yürümüyoruz. Bütün hapishanedeki
adalet için yürüyoruz.
Şimdi bugün o adalet talebi, hapishanedekilerin bırakılması, özgürlük talebi iki gruptan geliyor. Birisi HDP PKK grubu. İçeride olan onlar var teröre karşı mücadele kapsamında. Diğeri de FETÖ'den dolayı neredeyse 10 binler FETÖ davalarından, evet, soruşturmalarından içeride. Bunun dışında bir özgürlük talebi yok Türkiye'de. Onun için hani adalet, hukuk, hukuk devleti, özgürlük, hapishanelerin kapısı açılsın, İçeride insanlar haksız yere yatıyor dediğiniz zaman ve Enis Berberoğlu'nun dışında biz herkes için yürüyoruz dediğiniz zaman bu ne oluyor? Sonuç itibariyle Nazlı Ilıcak için, Mehmet Altan için, Selahattin Demirtaş için, isimlerini de zaten hep telaffuz ediyorlar, sayıyorlar. Türkiye bu terörle mücadele ediyor. Fethullah Gülen terörüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele ediyor. Bu mücadeleler yürütülecek. Kimse onları hapishaneden kurtaramaz. Bu aynı zamanda Batı merkezlerinin talebi. Yani Amerika'da diyor ki bunları bırakın diyor, içeri almayın diyor. Avrupa'nın belli merkezlerinden bunlar söyleniyor. İşte tam bu sırada Kürdistan'da reform yapacağız 25 Eylül'de diye Barzani tarafından ilan ediliyor. Suriye'de Suriye YPG'yi bombalarken Amerika'da YPG'yi korumak için Suriye uçağını düşürüyor. Yani böyle bir ortamda PKK, HDP mensuplarının özgür bırakılması ve yine FETÖ'den yargılananların serbest bırakılması için yürüyüşe de tabii kim katılıyor? O talepleri savunanlar katılıyor.
Küçük araya girebilir miyim?
Yani onun için adalet, evet, talebi bugün, bakın şimdi her şeyi somut konuşmak.
Evet, evet. Tam somut olarak bir şey sormak istiyorum.
Peki şunu söyleyeyim, yani bugün Türkiye'de PKK ve HDP dışında ve FETÖ dışında kim var böyle özgürlük talebiyle dışarı çıkartacağımız? Yani Ergenekon balyoz döneminde binlerce vatansever, özgürlükçü ondan sonra hapislere atıldı ve
mesela toplumda... Cumhuriyet Gazetesi çalışanları için böyle bir çok fazla
yani
konuşulduğunu
yani
biliyoruz.
Kişi yani toplasanız hepsi 3-4'ü geçmiyor. Yani
5
burada...
günlük asker diyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu. 5 günlük asker 8 aydır cezaevinde er olarak gelmiş, silahı bile yok. Yani bir takım
tabii,
haksızlıklardan bahsediyor.
Kardeşim ama şimdi FETÖ'den tutuklananların her birini tek tek yargılamak vatandaşların, siyasi partilerin başkanlarının işi mi? Yani bugün FETÖ davası ve PKK davaları dışında Türkiye'de içeride olan kimse yok. Yani 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. 5 günlük asker, 5 günlük asker bir darbeye karıştıysa, ondan dolayı tutuklandıysa o yargılanacak. Yarın serbestte bırakılmasını biz temenni ederiz falan. Ama 5 günlük asker suç işlemez diye bir şey yok. Bilmem kimin damadı suç işlemez diye bir şey yok. Bunlar yok. Bunlar mahkemeler tarafından soruşturulacak, yapılacak. Ama bugün Türkiye'nin meselesi adalet değil. Bugün Türkiye'nin meselesi vatan bütünlüğü, teröre karşı mücadele. Yani ters bir yürüyüş bu. Bugün şöyle yürümek lazım. Terör temizlensin, FETÖ terörü temizlensin, PKK terörü temizlensin. Türk milletinin talebi bu, Kürt'ün de talebi bu. Yani onun için yani bugün hukuk devleti, özgürlük, adalet dediğiniz zaman kime adalet, kime hukuk devleti? İkincisi kimlerle beraber yürüyorsunuz? Yani PKK ile HDP ile birlikte hukuk devleti getirebilir misiniz? HDP ile birlikte Türkiye'ye, efendim FETÖ'cülerle birlikte Türkiye'ye özgürlük getirebilir misiniz?
HDP ile birlikte bir yürüyüş yok bildiğim kadarıyla yani
ama
şu ana kadar.
Ama o zaman bilmiyorsunuz. Yani bu yürüyüşe en çok katılanlar HDP taraftarları, ondan sonra onların efendim teferruatı olan o bir takım örgütlerin taraftarları, işte Levent Tüzel falan. Levent Tüzel kim? Levent Tüzel iki gün evvel onların milletvekiliydi değil mi? HDP'nin milletvekiliydi. Yani bu yürüyüşü destekleyenlerin kim olduğunu kamuoyu biliyor. Fotoğraflara baksak orada da gözüküyor. Gazeteleri açalım. HDP'nin, PKK'nın gazetelerini.
Ya yani kurumsal onların... olarak bir destek açıklamadılar diye söyledim. Öyle bir yani
kurumsal
beklenti söz konusu.
Kurumsal olarak da şey yapıyorlar. Ayrıca bakın bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bu yürüyüşün başında Selahattin Demirtaş'ı övüyor ve ziyaret edeceğini söylüyor. İki hafta kadar önce CHP milletvekili cezaevine gitti ve şeyin izniyle
Tuncay
Genel
Özkan.
Başkanın izniyle Tuncay Özkan ziyarette bulundu ve ben dedi Genel Başkanın izniyle yapıyorum dedi. Yani onlarla bir koalisyon hükümet kurma çabaları içindeler. Yani bu Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değil. Bu CHP içinde çok açık söyleyeyim intihardır. Yani HDP ile birlikte bir hükümet projesi kurmaya kalktığınız, birlikte efendim çatı projesi deyip Cumhurbaşkanlığı seçimine onun elinden tutarak gittiğiniz zaman bu büyük bir hüsranla sonuçlanır. Bırakalım %49'u, %19 bile oy alamazlar. Biz burada CHP'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Onun elinden tutmaya çalışıyoruz. Gelin diyoruz beraber bir hükümet projesi yapalım ama bunun tek şartı var. HDP'den vazgeçin. Çünkü HDP ile birlikte olduğumuz zaman hep dayak yeriz.
Siz 2019 seçimleri için söylüyorsunuz değil mi bu
tabii
böyle bir şey?
2019, 18.
Yani şu anda hükümet imkanı yok çünkü.
Ama artık bu Türkiye'nin bunun ucunda bunlar. Yani erken seçim söylentileri de var, ihtimalleri de var. 2019'da baharda, Mart ayında biliyorsunuz yerel seçimler ve arkasından genel seçimler var. Bunlar da yakın tarihler hepsi. Yani
şimdi
diyelim biri bu...
bizi dinleyenlerden gelen bir soru var da Enis Buyurun. Berberoğlu için milletvekili olduğu için aldığı ceza tutuksuz yargılanması lazım. Ceza aldıysa bunun da dönem sonuna ertelenmesi lazım dediniz. Demirtaş da milletvekili diyorlar.
Dönem sonuna değil. Ceza kesinleşmeden içeri atılamaz.
Demirtaş da aynı durumda diyorlar.
Demirtaş da eğer bakın tedbir mahiyetinde tutuklamayla cezanın infazının başlanmasını ayırmak lazım. Şimdi Enis Berberoğlu'nda hükmü veriyor ve esas olarak infaza başlıyor. Şimdi infazda yani cezanın yerine getirilmesinde kesinleşecek, kesinleştikten sonra meclise bildirilecek, milletvekili sıfatı kaldırılacak. Eğer HDP HDP milletvekilleri için de bu söz konusuysa tabii onlara da uygulanacak. Yani HDP'ye ayrı, CHP'ye ayrı, Vatan Partisi'ne ayrı hukuk olmaz. Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Ama burada dinleyicilerimizin özellikle şu noktaya dikkat etmesini rica ediyoruz. Tedbir mahiyetinde olabilir dokunulmazlığı kalkan milletvekilleri için. Yani kaçma şüphesi olan, ondan sonra delilleri yok edildiği şüphesi olanlar için bunlar olabilir. Ama Enis Berberoğlu'nda bugüne kadar tutuklamamışsın. Bütün duruşmalara gelmiş, katılmış, hüküm duruşmasında bulunmuş, savunmasını yapmış, deliller toplanmış. Bu durumda bu tutuklama ne? İnfaza başlıyor. Bu artık bir tedbir tutuklaması değil. Eğer bu durumda olan HDP milletvekilleri de varsa onlara da tutuklanma kararı verilmesi hukuk dışıdır, hukuka aykırıdır. Evet.
Sizce Türkiye'de şu anda adalet, hukuk, Enis Berberoğlu kararından da bahsettiniz aslında ama bir mağduriyet yaratıyor mu? Siz dediniz ki bu 5-10 kişi, ama, 5-10 kişi dediniz ama çok fazla böyle hikayeler duyuyoruz. İnsanlar isyan ediyorlar. Gazeteler, gazeteciler cezaevinde bunlarla ilgili bir hukukun ve adaletin işleyişi konusunda bir şikayetiniz var mı diye merak ederim.
Efendim bakın şimdi 30 bin Genelkurmay Başkanlığı'nın mahkemeye yolladığı rapora göre 30 bin askeri personel, askeri öğrenciler dahil ordudan atılmış veya tutuklanmış. Hı hı. Bu arada şimdi FETÖ davalarından da yanlış bir sayı vermiyorum ama
70 bin
ya Türkiye'de 70 bin insan tutuklandığı zaman bunların içinde haksızlıklar oluyor. Biz olduğunu da biliyoruz ve bunlarla ilgili başvurular da yapıyoruz. Hatta bazılarının tahliyeleri de gerçekleşiyor. Hatta bazı OHAL kararnameleri çıkıyor. Evvelden diyelim görevlerinden alınmışlar, görevlerine iade ediliyor falan. Böyle sorunlar var. Ama bugün bir kampanya açmak bu konuda çok yanlış. Çünkü esas olarak Türkiye bugün terörle hesaplaşıyor. Terörle hesaplaşırken teröristlerin yanına geçip vurma, durma, etme, yapma, işte bunlar da haksızlık yapıyor falan gibi bir kampanya son derece yanlış. Şu bir kere şeyle de bağdaşmıyor. Hani siyasiler, siyasi ayağı da içeri alınsın evet. talebi var değil mi? Ya şimdi bir yandan siyasi ayağı içeri alınsın diyoruz. 40 yıldır bir mücadele vermişiz. Fethullahçı Gladio efendimden hesap sorulsun. Bunlar yargılansın ondan sonra diye. Yıllarca 40 yıl biz Vatan Partisi olarak mücadele etmişiz. Tam bunlar içeri atılıyor. Bu sefer hadi bunları Nazlı Bıcak çıksın, Mehmet Altan çıksın, Ahmet Altan çıksın falan. Böyle bir kampanya. Yani bugün Türkiye'nin sorunlarını iyi sıralamak, doğru saptamak lazım. Bize göre bugün Türkiye'nin birinci meselesi vatan bütünlüğüdür. Terörün temizlenmesidir.
Bunlar göz ardı edilebilir mi diyorsunuz o zaman?
Öbürleri yani. Göz ardı edilmez ama öncelikler diye bir şey var.
Bu arada sıkıntı duyan, bakın, haksızlığa uğrayan şimdi, insanlar.
Bakın bunu biz dersek, yani vatan bütünlüğünü, teröre karşı mücadeleyi esas biri öncelikli mesele olarak koyarız. Bu arada yapılan yanlışlar da düzeltirsin
yani
derse.
İkisini birlikte bir düşünebiliriz olur. Değil mi? Yani bir taraftan hem terörle mücadele edilebilir hem de adalet tabii. Herkese eşit şekilde uygulanabilir. Bununla
elbette.
Ilgili,
bakın şimdi Ankara'da FETÖ davası başladı. Önlerine ip attılar, evet. Sövdüler, saydılar. Ona bir tek ben karşı çıktım. Çıktım dedim
çok karşı
ki kim olursa olsun. Hı-hı. Ben karşı çıktım. Başka karşı çıkanı ben görmedim. Yani hı-hı. Çıktım. Başka partilerden karşı çıkan olmadı. Çıktık dedik ki siz hiç kimseye sövemezsiniz, sayamazsınız, önüne ip atamazsınız, insanları oraya toplayıp onların aleyhine tezahüratta bulunduramazsınız, yargılama yapılacak. Hatta bunlar mahkum edilseler bile sövüp sayamazsınız. Yani bir evet. Mahkuma da hakaret ettiğiniz zaman o hakaret suçudur. Diye bunları söylüyoruz.
Olağanüstü hal çerçevesinde hükümetin elindeki yetkiyi biraz abartılı kullandığına ilişkin de eleştirisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kanun hükmünde kararnamelerle orada görevden atılan insanlar atıldıktan sonra haklarında hiç soruşturma yapılmaması, sadece muhalif olduğu için bir takım müeydelerle karşı karşıya kalan insanlardan da bahsediyor.
Vallahi
sizi rahatsız ediyor mu mesela bunlar?
Muhalif olduğu için gerekçesi doğru değil. Bugün büyük ölçüde bu uygulamalar iki gruba yöneliktir. FETÖ'ye yöneliktir ve PKK-PYD'ye yöneliktir. PKK-PYD'nin belediye başkanları vesaire falan, onlarla ilişkili teröre yardım yataklık yapan, destek olan unsurlar. Bir de FETÖ ile ilişkilidir. Onun için bu bunu söyleyenler, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz şuralarda bir tavrını görmüyoruz. Mesela askeri okullar açılsın. Ve yani bu tür askeri hastanelerin kapatılması yasa dışıdır vesaire gibi, bu Türk ordusuna yönelik, ondan sonra Türk ordusunun kendi özgür bağımsız kurumları
bu konuda
yönelik, işte en son diyelim Manisa'da yaşadığımız olay, Türk ordusunun özelleştirme sonucunda kendi karavanısını, kendi yapma sistemini bozduğunuz zaman ne oluyor? O sonuçlarını görüyorsunuz. Yani buralarda o hal kararnamelerinin yanlışları var. Buralarda görmüyoruz. Bir tek yer şurada görüyoruz. PKK mensupları, HDP mensupları, FETÖ mensuplarını korumak. İsim de veriyorlar. Ne efendim şeyi gidiyorlar.
Yani akademisyenlerin atılması, birçok akademisyenin atılması çok olay olmuştu. Üzerinde konuşulmuştu.
Var bir kısmı çok haklı. Yani onların temizlenmesi
ama lazım. Haklarında hiçbir dava açılmıyor bu akademisyenlerin. Atılıyorlar
şimdi
ama
bakın,
hiçbir dava açılmıyor.
Şimdi bakın, iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani suçla idari işlemi ayırmak lazım. Yani bir insanın üniversiteden uzaklaştırılması ille suç işlemesine bağlı olmaz. Eğer o insan...
Ne için uzaklaştırılır? Ne için
uzaklaştırılır? Bilimsel yetersizlikten de olur, şu da olur. Yani sürekli olarak PKK'ya destek olan faaliyetler var. Üniversitede açık PKK ile dayanışma bildirileri çıkıyor, imzalar toplanıyor vesaire. Yani onları hepimiz görüyoruz. Türkiye bir vatan savunması yapıyor. Şimdi siz bir yandan mağaralarda falan bulup teröristi yakalamaya çalışıyorsunuz, etkisiz hale getiriyorsunuz. Bir yandan da o mayın döşeyen, Mehmetçik vuran, teröriste dayanışma halinde olan Türkiye'de bir entelijansiya var. Bunlar üniversitelerde olsunlar, çocukları okusunlar veya bir FETÖ, Fethullah terör örgütü var. Onlarla beraber unsurlar var.
Bir soru var.
Ya bunları temizlemeden evet. Atatürk de, bakın yıllarca Türkiye'de ilericiler, solcular neyi talep ettiler? İrtica temizlensin. Yüksek askeri şuralarda niçin irtica temizlenmiyor? İşte temizleniyor. Niçin karşı çıkıyorsunuz? Bazıları için söylüyorum. Yani bakın Vatan Partisi o solun, vatanseverliğin geçmişten beri bulunduğu mevziyi sürdürüyor. O zaman diyorduk ki yüksek askeri şuralarda bu FETÖ'cüler temizlensin diyorduk. İşte şimdi temizleniyor. Alkışlamak gerekmez mi?
Bir soru var. Abi, onu da aktarmak isterim. Bu ülkede 15 senedir aynı hükümet var. Terör neden bitirilemiyor? FETÖ'ye kadroları açanlar neden yargılanmıyor diyor.
Orada bu soru yani, çok haklı.
Doğu Perinçek acaba bununla ilgili bir yorum yapabilir mi?
Yorum yapıyorum. Bu ülkede tabii bitirilemez. Çünkü açılım yaptı AKP. Bunlara belediyeleri verdi. Bunlara mayın döşeme fırsatı verdi. O belediyelerin teröre yardımcı etmesine imkan sağladı. Açılım adı altında APO ile birlikte Türkiye'yi anayasa yapmaya kalktılar. Yol haritaları çizdiler. O dönemde terör örgütleri örgütlendi. Mayınlarını döşedi. Fırsat buldu. Belediyeleri kullandı. Parlamentoya sokuldu. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kalktı dedi ki AKP iktidarından kurtulmak için HDP'yi meclise sokmamız lazım dedi. Teröristlerle birlikte hareket eden bir partiyi getirdiler, meclisin içine soktular. Onun sonucunda
kim soktu? CHP mi soktu Doğu Bey?
Ben mi soktum?
Hayır, halk CHP sokmadı soktum. Mı yani oy vererek?
Yani ne halkı kardeşim? Yani hangi halk? Yani şimdi kampanya yapıyorsunuz.
%12.8 diyebiliyorum oylarını.
Değerli kardeşim, istediğiniz kadar bilin. Halk o zaman AKP'yi de soktu.
Evet.
Yani alın bakalım. Halk AKP'yi soktu. İtiraz etmeyin o zaman. 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Halk devamlı. Halk AKP'yi sokunca yanlış oluyor. Halk PKK'yı sokunca doğru mu? Halk yanlış yaptı. PKK'yı parlamentoya soktuysa halk yanlış yaptı. Halk yanlış yapmaz diye bir şey yok. AKP'ye oy vermekte de yanlış yapıyor halk 15 senedir. PKK'ya oy vermekte de yanlış yaptı. Ama şu anda PKK temizleniyor. Bakın PKK'nın oyları, HDP'nin oyları baş aşağı gidiyor. En son Iğdır seçimi, ondan evvelki seçimler, 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki farklara bakalım. Ve ben Muş'taydım, Kars'taydım, Iğdır'daydım, Diyarbakır'daydım, Urfa, hep o bölgelerdeyim son 3-4 ay içinde sürekli gidiyorum. Halk PKK'ya karşı halk PKK'dan kurtulmak istiyor, huzur istiyor. Onun için önümüzdeki seçimlerde de göreceksiniz, HDP'nin oyları %3-4'ü geçmeyecek. Halk artık onlardan vazgeçiyor. İşte Iğdır seçimlerinde gördük, HDP oyları baş aşağı indi. %17-20 arasında oy kaybettiler.
Şimdi Zafer Arap Gülen'in yani, de bir sorusu var. Son olsun, bu çok da uzattık ama. MİT tırları haberi nedeniyle Perinçek hakkında da soruşturma açılsaydı adalet için yürümek yanlış mı olacaktı diyor. Aydınlık'ta çünkü bu yayınlandı o zaman diyor. Orada yayınlayanlar da suçlanmaz mıydı diyor.
Perinçek'in 14 yıllık yani hayatının 14 yılı hapishanelerde geçti. En son 2008'de 2014 arasında 6 sene haksızlık yapıldı.
Evet.
Ondan sonra şimdi Yargıtay dedi ki Ergenekon falan diye bir örgüt yok, uydurmadır, evet. Her şeyi uydurma dedi.
O MİT'lerinden yola çıkarak söylüyor, Aydınlık'ta yayınlandığı için.
Bakın Aydınlık'ta yayınlandığı zaman durum başka. Ondan sonra
nasıl yani?
Sonra evet, Aydınlık'ta yayınlandığı zaman çağırdılar, soruşturma yaptılar,
evet.
Ve İlker Yücel onun sorgusunu verdi ve o soruşturma sonucunda savcılık onların herhangi bir şekilde devletin gizli sırlarını açıklamak amacıyla böyle bir yayın yapmadığına karar verdi.
Aynı haber ama değil mi Doğu Bey?
Ben çok onun ayrıntısını bilmiyorum. Haber de olabilir. Aynı haber de olabilir. Yani tabii burada...
Çünkü aynı haberle ilgili şimdi çok
ben
ciddi
onu
bir
öğrenim. Siz
var.
Bana yarım saat sonra bir daha telefon açın. O konuyu çok iyi bilmiyorum. Aynı haber olabilir. Olsun. Hiçbir zararı yok. Ondan sonra ama burada Aydınlığın onun o şeyi haberi kasıt diye bir şey var. Yani suçun oluşması için iki unsur vardır. Maddi unsur, manevi unsur. Maddi unsur belli bir eylemdir, suç tanımıdır. Bir de manevi unsur öldürme diyelim, idam ediyorsunuz ama siz cellatsınız, onu adam öldürmek için değil, infaz amacıyla diyelim yapıyorsunuz. Veyahut da kendinizi savunmak için öldürüyorsunuz, o zaman o suç olmaz gibi, yani manevi unsur. Savcı o değerlendirmeyi yaptı ve doğru değerlendirme yapmış. Çok ayrıntısını bilmiyorum.
Peki.
Ama zaten Aydınlığın hayatı bu tür soruşturmaları göğüslemekle geçmiş. Bütün Aydınlığın genel yayın yönetmenleri, Ulusal Kanalı, Vatan Partisi'nin 40 yıldır, 50 yıldır devamlı hapislere girip çıkıyor. Ondan sonra yani burada bizim hesabını veremeyeceğimiz bir şey de yok. Burada savcıların yaptığı uygulamada da böyle sizin söylemek istediğiniz gibi bir haksızlık ve yanlışlık falan da yok. Onu söyleyeyim.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Doğu Perinçek.
Hani ama bir daha tekrar şunu söylüyorum. Bugün Türk milletinin adalet, hak, hürriyet diye genel Türkiye'nin bir nolu meselesi olarak bir talebi yok. Çünkü içeride olanlar PKK ve FETÖ mensupları. Peki. Bizim FETÖ ve PKK mensuplarını kurtarmak diye bir kampanyamız olmaz. Hele Kürdistan'da.
Bu genelleme çok şey değil mi yani? Şu anda bakın, haksızlığa bugün, uğradığını iddia eden o kadar çok insan var ki.
Kabul
bu genelleme onların, bu genelleme onları incitmez mi? Yani çok efendim, genel
bakın,
konuşuyorsunuz da
onları savunan benim. Onlar da bana koşuyor gibi ve onları kurtarıyoruz. Yani
peki.
Şimdi genelleme tabii ki genelleme yani şöyle.
Şu an içeride olanlar PKK'lılar ve FETÖ'cüler dediğiniz zaman hepsine bir
yani,
etiket koymuş
bakın,
oluyoruz. Ya da atılanlar
içinde,
aynı şekilde.
70 binin içinde diyelim 700 tanesi %1'i oluyor. 700 tanesi
bunu da herhalde yargılama sonunda göreceğiz. Acaba 70 bin içinde 700 mü yoksa 7000 mi?
Ben yargıç olsam mümkün olduğu kadar az tutuklarım.
Peki.
Mümkün olduğu kadar yargılama sonuna bırakırım. Haydi. Bugün Türk adaleti ben bunun içindeyim. Benim öğrencilerim, arkadaşlarım Türk adaletinin doruklarında, mahkemelerde, şurada, burada falan devamlı bilgiler alıyorum. Yani bugün Türk yargısı AKP yargısı değil. Bunu herkes iyi bilsin. Bugün Türk yargısı esas olarak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun tayin ettiği insanlar arkada kalan dönemde esas olarak Cumhuriyet yargıçlarından, savcılarından oluşmaktadır. Son müdahalelerden, yeni anayasa değişikliğinden sonra aldığı Yüksek Adalet Divanı'nın Hakimler Yüksek Kurulu'nun aldığı içerik de bizim bunlar AKP yargısıdır diye hüküm vermemizi elverişli değil. Yani bugün güvenebileceğimiz bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var, güveneceğimiz bir Yargıtay var, güveneceğimiz bir Danıştay var ve genellikle güveneceğimiz hakimler var. Peki. Göreceksiniz Enes Berberoğlu da oradan çıkacak, tahliyede olacak, serbest olacak. Onun hakkında da hüküm kesinleşmeyecek.
Bu arada belki birkaç yıl yatacak ama o da artık herhalde birkaç bu işin kazası.
Birkaç yıl yatmayacak. Hayır, birkaç yıl yatmayacak. Birkaç yıl yatmayacak, göreceksiniz. Birkaç yıl yatmayacak. Ben bu yargıya güveniyorum.
Peki,
birkaç gün yatmayacak. Ayrıca bunu bana söylemeyin.
Yok, size hayatım söylemiyorum. Ben sadece onun üzerine söylüyorum.
Bir adama,
siz de yaşadığınız için en iyi anlayan sizsinizdir diye bakın, söylüyorum.
Benim için, bak beni böyle bu vatan savaşının olduğu koşullarda efendim şunun ayağı incindi, bunun bilmem nesi falan filan. Ben olaylara böyle bakmam. Yani İstiklal Savaşı'ndaki gibi bakarım. Ondan sonra Fransız Devrimi'ndeki gibi bakarım. İşte Fransız Devrimi'nde şu kadar Giyot'un çalışında yazık oldu da ailesi kralın bilmem ne oldu da öbürünün ayağı ezildi de falan. Öyle bakmam ben olaylara.
Peki, yani, doğru.
Yani İstiklal Savaşı'nda da öyle bakmam. Atatürk Devrimi için de öyle bakmam.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben size teşekkür ediyorum. Beni arayın sık.
Arayacaklar. Merak etmeyin tabii ki. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Doğu Perinçek'le konuştuk. Şimdi tabii Türk yargısı şu anda Cumhuriyet yargısıdır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi tümüyle buna karşı çıkıyor. Alınan bütün kararlar siyasidir diyor. Özellikle son hakimler sınavında, mülakatta AK Parti teşkilat yöneticilerinin hakim olarak atandığına ilişkin eleştiriler söz konusuydu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısına ilişkin zaten referandum sürecinde ciddi bir eleştiri söz konusuydu. Bir genelleme var. Ben o genellemeye katılmak herhalde hukukla ilgilenen herkes için biraz zor olur. Şu anda cezaevinde olanların tamamı FETÖ'cüler ve PKK'lılar diye. Bu da tabii çok zor. Kanun hükmünde kararnameyle haksızlığa uğrayanlar var mı? Bilimsel yetersizlik nedeniyle atılmış olanlar olabilir dedi. Doğu Perinçek kendi penceresinden bütün bunları söyledi. CHP'nin eleştirisinde haksız bulduğunu aktarıyor. Yani bir seferberlik dönemi var diyor. Terörle mücadele ediyoruz. Haksızlık varsa da işte uğrayanlar artık sineye çeksinler onu. O zaman hukuktan nasıl bahsedeceğiz? Bu mücadele eğer bir mücadele varsa hukuk çerçevesinde yapılamaz mı? Bütün bu sorular da ortada kaldı bu mülakatın sonunda. Ama tıpkı Doğu Perinçek gibi hükümetten de benzer açıklamalar var. İşte Erdoğan'ın açıklamasını aktarmıştım. Başbakan Yardımcısı Canikli de benzer bir açıklama yapıyor. Şöyle diyor. Kılıçdaroğlu'na söylüyor. O 15 Temmuz'da diyor kaçtınız. Gün o gündü. Yürümenin zamanı o zamandı. Kendini göstermenin, gerçekten bu milletin dirliğini tehdit edenlere karşı mücadele etmenin zamanı o gündü. Tankların üzerine çıkma günü o gündü ama siz ne yaptınız? Tankların yanından savuştunuz. Öyle olmaz. Şimdi bu yolla yeniden sokakları hareketlendirmeye çalışıyorsunuz diyor. Sokağa çıktığınız anda ve herkes sokağa davet ettiğiniz anda bunun anlamı çok farklıdır. Bunun anlamı barışı, düzeni, sistemi ortadan kaldırmaya çalışmaktır diyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu her sabah yola çıkarken böyle bir talebinin olmadığını aktarsa da bu yürüyüşün FETÖ'ye destek amaçlı olduğunu aktarıyor. Adalet yürüyüşü FETÖ'ye destektir diyor. Şimdi tabii öyle bir çıkmazla karşı karşıya kalıyor ki insanlar. Bir yerde bir haksızlık olduğuna inanıyorsunuz. Bu haksızlığınızı bir şekilde ortaya, haksızlığa ilişkin görüşünüzü bir şekilde ortaya koyacaksınız. Birine itiraz edeceksiniz. O itiraz ettiğiniz şeye başkaları da itiraz ediyorsa hemen o başkalarının yanında konumlandırıyor sizi iktidar ya da iktidara yakın kesimler ya da bu düzenin savunucuları. Ama itiraz ettiğiniz şey onlardan farklı olabilir. Duruşunuz onlardan çok farklı olabilir başkalarından. Kendi kafanızı, kendi aklınızı kullanarak bir şeye de itiraz edebilirsiniz. Gözünüz görüyordur hazırlanan iddianamelere baktığınızda, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iddianameye baktığınızda ya da ne bileyim Atilla Taş'la ilgili gelişmeleri aktardığınızda, bütün bunları düşündüğünüzde, itiraz ettiğinizde FETÖ'cü mü olacaksınız ya da bütün cezaevinde olanları FETÖ'cü olarak kabul edip rahat mı edeceksiniz? Ben gerçekten o mantıkla işin içinden çıkmanın pek kolay olmadığını düşünüyorum. Şimdi yürüyüşe bir gidelim. Bugünün nasıl geçtiğini aktaracak bize Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, ama bize bir nefes aldır Necdet.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da RSFM.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Destici'den bir destek gelmiş. O da şaşırtıcı çünkü daha önce eleştirmişti. Şimdi destekliyor. Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor diyor. Adam yürüyor yani. Yürümekten başka bir şey yapmıyor. Ama bunun üzerinden inanılmaz bir kıyamet kopuyor. Katılımı da çok sınırlı tuttuklarını görüyoruz. Buna rağmen eleştirilerin had safhada olduğu aşikar. Şimdi Alman basınından adalet yürüyüşüne bir yorum gelmiş. Kılıçdaroğlu haklı ama gecikti diyerek Deutsche Welle aktarıyor bu haberi. Frankfurt'taki bir gazete, bir Alman gazetecinin imzasıyla çıkmış bu yorum. Hiç olmamasındansa geç olsun başlığıyla yayımlanmış ve muhalefet lideri haklı ancak harekete geçme konusunda çok gecikti. HDP'li bir dizi milletvekili ve yüzlerce partili dayanaksız bir biçimde terör suçlamasıyla cezaevine girdiğinde kıpırdamamıştı diyerek HDP'de o günkü dokunulmazlığın kaldırılması meselesindeki polemiğe dikkat çekiyor. Geçelim. 5. günün sonunda durum nedir diye Tur Yıldız Biçer'le konuşacağız. CHP Manisa Milletvekili. Hoş geldiniz Tur Yıldız Biçer.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Bu aralar çok gündemdesiniz. Manisa'yı da konuşacağız sizinle elbette. Gerçekten orada tek başınıza bir televizyon kanalı gibi çalıştığınıza da şahitlik ettik. Bugün yürüdünüz herhalde siz de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Nasıl geçti evet. Bugün?
Gayet güzeldi. Yürüyüş çok heyecanlıydı. Yağmur altında yürüdük. Ona rağmen hani kitle çok inanmıştı. Bolu Dağları'na doğru ilerliyoruz.
Ne kadar bir kalabalıkla yürüyorsunuz? Sayın Biçer.
Şimdi şöyle tabii zorlu bir parkur. Evet. Dolayısıyla hani yerleşim yerlerinde partililerimiz, vatandaşlar yoğun olarak katılıyorlar. Hani sayıyı tam olarak vermek mümkün değil ama hani çok kalabalık.
Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Herhalde öyle değişiyor. Tabii, kalabalık tabii, bir yani şekilde işte, devam ediyor.
Tabii ki herkes kendi işine çünkü kolay bir şey de değil. Hani çok zorlu bir yürüyüş haliyle fiziki olarak ama heyecan çok fazla. Yani fiziken yanımızda olmasa da kalben yanımızda olan binlerce vatandaşımız var. Bize bir şekilde ulaştırıyorlar bu duygularını, düşüncelerini. Bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum katkısından, bu heyecanı arttıran, coşkuyu arttıran bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Sakin miydi? Bir gerilim olmadı herhalde bugün değil mi?
Hayır, hiçbir gerilim yok.
Evet.
Gayet iyi.
Eleştirilere ne diyorsunuz? Az önce Doğu Perinçek'le de konuştuk. O ve benzer bir takım isimlerden eleştiriler geliyor. Yazılara bakıyorsunuz, onlardan geliyor. Hatta Cumhurbaşkanı bir yargılamanın işaretini vermiş gibi yorumlar da yapıldı dün yaptığı konuşmada. Bunun bir tedirginliği var mı CHP'de ya da yürüyenlerde?
Hayır, kesinlikle yok. Aksine bu tür yani akla ve mantığa sığmayacak açıklamalar, yorumlar, spekülasyonlar. İnanın ki cevap vermeyi bile değecek düzeyde hiçbir açıklama olarak görmüyorum ben bunları. Yani bu söylenenleri. Neden? Çünkü halk yürüyor burada. Adalet isteyen herkes yürüyor. Bütün partilere oy vermiş kişiler bir şekilde bize ulaşıyorlar ve desteklediklerini söylüyorlar. İyi ki varsınız diyorlar. İyi ki adalet için yürüyorsunuz. Keşke daha önce yürüseydiniz diyorlar. Yani inanın çoğu kişi bunu söylüyor. Dolayısıyla bu açıklamalarda hani bir şey yok. Cevap vermeyi gerektirecek kayda değer bir şey olmadığını düşünüyorum. Biz yürüyoruz ve bu yürüyüşün elbette Enis Berberoğlu için yapıyoruz. Ama yalnızca Enis Berberoğlu için değil. Bu topraklarda bugüne kadar haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış, adaletsizlikten dolayı canı yanmış, bir şekilde kendi haklılığını kanıtlayamamış, kumpaslar sonucunda işte yani hukuksuz uygulamalar sonucunda, KHK'lar sonucunda işlerinden olmuş ve bir türlü kendini anlatma, derdini anlatma ve durumu düzeltme fırsatı bulamamış bütün vatandaşlarımız için yürüyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Bu çok önemli bir şey ve AKP gündemin gerisinde kaldığı için bir şekilde çaresizlik duygusuyla ve hissiyle bunları söylüyor. Yani kayda değer bulmuyorum açıkçası.
Şimdi bilmiyorum buna yorum yapmak ister misiniz ama biz dinleyenlere aktarayım diye. Çünkü birazdan Manisa'yı konuşacağız. Bir Necmettin Köksal adında öğretmen var, müdür yardımcısı. Çok büyük olay oldu sosyal medyada. Bir zamanlar İtalya'dan yürüyerek Türkiye'ye gelen bir kadın vardı. Başına kötü şeyler gelmişti. Nereden geldi ki aklıma durup dururken diye bir paylaşım yapmış. Bu bir öğretmen, bir müdür yardımcısı. Pippa Pakka'yı belki hatırlayacaksınız. Gelmişti
ben
burada.
Ben paylaştım sosyal medyada.
Siz de paylaşmışsınız herhalde. Evet. Ama yani çok da tepki geldi bu öğretmene. Sonra sanıyorum bir açıklama da yapmış. Özlü kabahatinden büyük biçimindeydi. Bu tip değerlendirmeler var. Bugün bir yazı vardı yine. Dilipağ'ın bir yazısı. O da iddia gerçekse diyor midterları görüntülerini Ekrem Dumanlı Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'na, o da Can Dündar'a vermiş. Kılıçdaroğlu'nun telaşı da Erdoğan'ın yürüyüşle ilgili açıklamasında yargı uyarısının sebebi de şimdi daha iyi anlaşılıyor diyor. İş biraz tabii en azından bu yürüyüşü eleştirenler bazında baktığınızda şirazesinden çıkmış görünüyor. Bu tip değerlendirmelerle bilmiyorum yorum yapmak ister misiniz?
Yani dediğim gibi hani bir kişinin bu zihniyete ait bir kişinin yani insanlık dışı böyle bir paylaşımına hani kayda değer bulup kınıyoruz yalnızca ne diyebiliriz yani hani herhalde insan olan bir insan yani insan kimliğinde olan insan görüntüsünde değil de insan aklına vicdanına ve kalbine sahip bir insan böyle bir görsel paylaşamaz böyle bir paylaşım yapamaz diye düşünüyorum. Onun dışındaki dediğim gibi bütün açıklamaları gündemin dışında kalmanın, gerisinde kalmanın çaresizliği olarak görüyorum. Çünkü bütün dünya bunu konuşuyor. Yani dünya şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşünü konuşuyor. Bu çok önemli. Çok önemli ve çok yoğun bir halk katılımı var. Coşku var, heyecan var. Bu çok önemli. Önemli olan bu yani. Diğerleri önemsiz.
Diğerleri oluyor. Detay kalıyor diyorsunuz. Müsaade evet. ederseniz Manisa ile ilgili de birkaç cümle değerlendirmenizi almak isteriz. Çünkü siz ilk andan itibaren hep gündeme taşıdınız bugünü. Bugün Manisa valisi askerlerin zehirlenmesi meselesinden bahsediyorum. Konuşmuş 24 gözaltı olduğunu söylüyor ama bu Manisa'da 23 Mayıs'ta önce Manisa 1. Piyade Ereğitim Tugayı Komutanlığı'nda 1046 asker gıda zehirlenmesine maruz kalıyor. 27 Mayıs'ta 40 ağaçta böyle bir olay meydana geliyor. En sonunda şimdi herhalde değil mi? 28 Mayıs'ta yine var. Bakıyorum 16 Haziran'da da en son bir zehirlenmeden bahsediyoruz. Şu an itibariyle çok az sayıda asker kalmış. Görebildiğim kadarıyla 70 asker ama yüzlercesi hastaneye gelmişti. Sizin oradaki görüntülerinizi, telaşınızı da izlemiş biri olarak soruyorum. Valinin yaptığı açıklama, Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama, yemek şirketinin durumu ne demek istersiniz bununla ilgili?
Evet. Şimdi bakın bu açıklamalar birbiriyle yan yana konup bakıldığında dünden beri bakan açıklama yaptı. Ondan sonra yemek şirketi açıklama yaptı. Bu açıklamalar birbirini destekler, birbirini korur ve kollar vaziyette olduğu çok net olarak görülüyor. Yani ben en başından beri 23 Mayıs'tan beri diyorum ya yandaş firma diye.
Evet.
Yani keşke haklı çıkmasaydım. Ama
Rota yemekçilikten bahsediyoruz bu arada.
Evet, Rota yemek şirketinden bahsediyoruz. Dünkü açıklamalarda bile yani bakanın bu firmayla yan yana durduğu, yani firmanın yandaş olduğu, AKP'ye yandaş bir firma olduğu herhalde ben ne kadar anlatırsam anlatayım o kadar anlaşılamazdı. Yani bakan bunu teyit etti, bakan doğruladı. Bu
her yani şunu söylüyor, bölgede depremler var, acaba sularda bir karışma mı söz konusu diyor bakan. Yiyen de yemeyen de zehirlendi, bunu ayrıca değerlendiriyoruz diyor. Durum böyle mi peki gerçekten yani?
Peki yani şunu sormak gerekiyor bakana. Eğer depreme ait su, yeraltı suyundan kaynaklanıyorsa neden yemek şirketiyle olan ihaleyi sözleşmeyi iptal etti? Çünkü bir sözleşmenin iptal edilebilmesi belli hukuksal kurallar çerçevesinde olur. Evet. Öyle değil mi?
Zaten bakan, diğer yerlerde hizmet veriyorsa onları iptal edemeyiz diyor. Onu da söylüyor yani başka yerlerde.
Hayır, buradakini niye iptal evet. etti o zaman? Yani yeraltı suyunu bu firma mı çıkardı? Depremi firma mı yaptı? Yani bunlar çok ciddiyetsiz açıklamalar. Bir bakanın makamına, ciddiyetine, ağırlığına, sorumluluğuna yakışmayacak açıklamalar. Yani bunları ben inanın çok üzüntüyle karşıladım. Yani biz bu çocukları, bu kadar askeri bu evet. ciddiyette bir makama mı
emanet ediyoruz diyorsunuz.
Emanet ediyoruz. Yani ayrıca bunun için üzüntü duydum. Çünkü bakın bu firmanın daha yemek verdiği Türkiye genelinde 11 tane daha firma var. Yani işin boyutu çok farklı bir nokta.
11 tane daha askeri birlik mi var?
Evet. 11 tane büyük askeri birlik hem de. Türkiye'deki en büyük askeri birliklerin yemek ihalesini bu şirket almış ne hikmetse.
Ve sürekli de bir sahip değiştirme işlemi var. Çiğdem Toker çok güzel yazmış geçen gün.
2005'ten beri 2005'ten beri 6 kere isim değiştirmiş. Çünkü her seferinde bir sabıka kaydı oluşmuş. 2005'te ilk kez Bilgi Üniversitesi'nde bir ihale yolsuzluğuna adı karışmış. Oradan ceza almış. İsmini değiştirmiş. Ortaklar aynı kalmış. Bu 6 kere daha tekrarlanmış. Ta ki bu ölümlü olaya kadar gelmiş. Yani 2016 yılının 10. ayında, yani geçen sene, Maliye Bakanlığı'nın personeline de bu şirket yemek veriyormuş. Orada da aynı gıda zehirlenmesi oluşup salmonella bakterisi, aynı bakteri orada da üreyince...
O kesinleşti değil mi? Salmonella bakterisinin ürediği.
Tabii tabii kesin.
Bu konuda şüphe kesin. Yok artık.
Ay, o kesin. Onu çünkü Halk Sağlığı Kurumu'nun verdiği bilgi o. Ama ona rağmen işte bakanın 23 Mayıs'tan sonra... Bakın yalnızca 23 Mayıs'tan 3 gün sonra bu sonuç belliyken bu anlaşmayı o zaman feshetmeyip şimdi feshetmesi bir suçtur. Görevi ihmaldir bu.
Belki de o asker ölmeyecekti, zamanında önlem alınsaydı. Öyle de bir durum var yani ortada.
Şimdi bakın, geçen seneye dönelim. 2016'da Maliye Bakanlığı sözleşmeyi iptal ederken Milli Savunma Bakanlığı oturup bir düşünseydi, öyle değil mi?
Evet.
Bir başka bakanlık sözleşmeyi iptal ediyor. Bir zehirlenme olayı gerçekleşiyor.
Niye bir acaba?
Bu sene yapmıyor. Bu sene 23 Mayıs'ta oluyor, yapmıyor. Bir kere daha oluyor, yapmıyor. Bir kere daha oluyor, yapmıyor. Dördüncü olayda 3000 tane asker ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. O zaman kalkıyor, sözleşmeyi iptal ediyor. Ondan sonra da
24 kişi gözaltına alınıyor ama önceki olayda vali psikolojik olduğunu iddia etmişti
vali
herhalde.
Vali psikolojik diyor. Şimdi de bakan dün işte yok deprem, yok havadan, sudan gibi açıklama yapıyor. Yani bunları alt alta koyduğunuzda o kadar mantıksız ki. Madem havadan sudan, sen sözleşmeyi neye dayanarak iptal ediyorsun?
Peki,
o zaman hukuksuz bir iş mi yapıyorsun diye sormak lazım.
Sizin paylaştığınız videolardan birisi de çok etkileyiciydi. Yemeklerden şikayet eden askerlerin biz şimdi gideceğiz, dayak yiyeceğiz, işte ne bileyim ceza alacağız gibi bir takım şikayetleri de vardı. Bunu da siz yayınladınız, bir video olarak yayınladınız. Haber alabiliyor musunuz? Birlikte ne oluyor? Size şikayetlerini bildirenlere ilişkin bir işlem yapılmış mı?
Evet, ne yazık ki o çocuklar haklı çıktılar. Aileler ulaştı bana. Görüntülerde konuşan askerlerin görüntü tespitleri yapılmış. Onlarla ilgili disiplin işlemi başlatılmış.
Hay Allah. Hastane kapısında itiraz ettikleri için duruma.
Yani et kokuyor dedikleri için.
Et kokuyormuş yani. Kokmasa zaten bunlar başına gelmezdi.
Çocuklar et kokuyor, biz yiyemedik diyorlar. Bakan hala kalkıyor diyor ki depremden yeraltı suyu etkilendi.
Peki,
yani işte onlar o çocukların o et kokuyor demesine tahammül edemediler. Zaten hiçbir yayın kuruluşu da yazmadı. Bir aydır çırpınıyorum ben, biliyorsunuz.
Evet, aynen.
Orada gelip o görüntüleri benden başka yayınlayan oldu mu?
Yok.
Bazı kanallar penguen göstermeye devam ettiler.
Siz bağlandınız mı merkez medyadan herhangi bir kanala?
Kimse bağlanmadı ki.
Hiç kimse yani, aramadı mı sizi?
İşte Halk TV bağlandı.
Hayır, merkez bizim medyadan ileride... diyorum. Yani CNN'di, NTV'di, Habertürk'tü, TRT'ydi.
Hayır, kesinlikle.
Yani çünkü sonra işin merkezinde siz oradaydınız. Orada yaşıyorsunuz. Bu kadar da sıcak bir haber var. Biz dinleyenlere söyleyeyim diye ben takip ettim, bağlanmadığınızı gördüm ama onlar bilsin diye söyledim. Biraz zor
yani
Türkiye'de.
Hayır, bize ulaşan olmadı. Ve 23'ünden beri söylediğimiz, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın açıklaması yaptım ben.
Evet.
Tek tek anlattım bu şirketin AKP ile bağlantılarını. Onu bile görmedi basın. Yani herkes kendinden korkuyor çünkü. Yani artık öyle bir noktaya gelmiş.
Peki siz devam edecek misiniz bu işle ilgilenmeye? Elbette zaten seçim bölgeniz ama yani ne çıkmasını bekliyorsunuz?
Şimdi elbette edeceğim, bu benim görevim zaten.
Evet.
Ben bu görevi sonuna kadar yerine getirmekle yükümlüyüm. Bu benim hani başka bir seçeneğim ya da başka bir şeyim olamaz. Bu benim zaten yapmakla mecbur olduğum bir şey. Onun dışında öyle bir sorumluluk oluştu ki Türkiye'nin her yerinden aileler beni arıyorlar. Hani sakın bırakma bizim çocukları, işte takip et, aman sahip çık. Yani bunun üstüne zaten ben artık diyorum ya, hani 24 saat bu konuyla ilgileniyorum. İşte dün gece ölen hastaları ziyaret ettim, ondan sonra gece gelip katıldım korteje.
Yürüyüşe katıldınız.
Bundan tabii yani sonra da... gözüm kulağım orada, kesinlikle sonuna kadar takip edeceğim. Bakanın istifa etmesi dışında bir çözüm de görmüyorum ben. Ne zaman bakan istifa eder? Bu öbür bütün ihaleler, bütün bu şirketin yandaşlığı, bu yandaş şirketi kimin koruyup kolladığı tamamen ortaya çıkar. Bu konu ancak o zaman kapanır. Yani kamuoyu bu noktada mutlaka destek olmaya çağırıyorum. Hani askerlere sahip çıkmaya çağırıyorum. Hani kimse şunu söylemesin. Efendim bizim Manisa'da askerimiz yok demesin kimse. Bakın 11 tane firmaya
birliğe daha
yemek veriyor bu firma. Çok. Ve bu çocuklar kim olursa olsun hani bu milletin çocukları bunlar. Hepimize emanet bu çocuklar.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Alo? Takip etmeye devam edeceğiz. Tur Yıldız Biçer beni duyabiliyor musunuz? Teşekkür ediyoruz. Alo? Size. Duyabiliyor musunuz beni? Alsın arkadaşlar, zaten bitmişti. Teşekkür ediyoruz Tur Yıldız Biçer'e. CHP Manisa Milletvekili gerçekten başından beri bu işle ilgilenen bir isim. 23 Mayıs'ta başladı. En son da önceki gün 50'ye yakın asker şu anda sanıyorum hastanede. Tam bilgiyi alalım, bir Manisa'ya gidelim. Hasan Semih Bilgin telefon attığımızda Manisa Tabip Odası Başkanı belki bize daha doğru bilgileri aktaracaktır güncel olarak. Hoş geldiniz Hasan Semih Bilgin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yozgar. İyi yanlar diliyorum.
Teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim bütün Manisa'ya böyle bir olaydan dolayı. Şu anda hastanede durum nedir acaba? Yani ciddiyeti olan hasta var mı zehirlenen askerlerden? Son durum nedir? Bir öğrenebilir miyiz sizden?
Bugün itibariyle hastanelerde en son aldığımız resmi rakam 17 tane askerimiz halen tedavi altında. Hı hı. Ancak bunlar normal servislerde takip ediliyorlar. Yoğun bakımda durumu kritik olan askerimiz yok. Ancak bir tane askerimiz yoğun bakımda. O da bir önceki 24 Mayıs'ta olan zehirlenmeden sonra
tedavisi devam ediyor onun.
Sürecine giren askerimiz. Onun tedavisi halen yoğun bakımda devam etmekte. Şu anda 17.
Onun durumu nasıl? Onun durumu nasıl Hasan Semih?
Onun durumu en son bugün aldığımız bilgi, evet, bu rabdomiyaliz denilen kas erimesi, bu zehirlenmeye bağlı kas erimesi sonucunda diyalize girip çıktığını, yani kandaki toksik maddelerin arındırılması için diyaliz ünitesine gün aşırı girdiğini öğrendim. Daha iyi olduğunu, önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıkacağını planladıklarını söylediler.
Nedir burada sorun? Yani bozuk et mi yedirmişler askere? Bilmiyorum, tıbbi olarak şimdi, bir şey söyler misiniz ama nasıl yani
bu burada etkileşim? Sonuçta bir gıda zehirlenmesi söz konusu, öyle gözüküyor.
Yani bir önce hepsinde belirtiler aynı ve aynı şeyle mi, sorunla uğraşıyoruz biz?
Benzer sorunla uğraşıyoruz. Yani ilk iki zehirlenme Mayıs 24'te olan ve 3 gün sonra 27 Mayıs'ta 40 Ağaç'ta olan, evet, etken madde salmonella olarak yemeklerden üretildi. Ve resmi makamlar tarafından açıklandı bu rakam. Bu son Cuma ve Cumartesi günü olanlar da klinik olarak benzer tablolar. Yine muhtemelen gıda zehirlenmesi. Bu gıda zehirlenmesine yol açan faktörün ne olduğu, tabii bu gıda zincirinde temininden, tedariğinden pişirilmeye kadar, mutfağa askerin önüne gelene kadarki süreçteki bir takım faktörlerin etkili olabileceği söz konusu. Bunların araştırılıp ortaya çıkarılması lazım. Yani gıdaların yetersiz soğutmadan mı, hazırlanma ve tüketim arasındaki gün oranının
yani şöyle diyorsunuz, yani buzdolabında tarihi, anladım, buzdolabında saklanmayan bir et mi pişirip yedirdiler?
Olabilir.
Son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Bir et, evet, mi pişirip verdiler?
Kontamine, yani temizlenmemiş malzeme kullanılmış olabilir. Ne bileyim, bu konuda kullanılan malzemeler yetersiz olabilir. Ne bileyim, kötü yiyecekler ya da artan yiyecekler kullanılmış olabilir. Bunların hep geçmişte bilimsel olarak yapılmış istatistik şeyleri var, oranları var. En sık görüleni mesela soğuk, yetersiz soğutma, %46 oranında gıda zehirlenmenin de en sık neden olarak gözümüz önüne gelmiş. Burada tabii personelin hijyeni, biliyor musunuz bilmiyorum ama bu portör muayenesi dediğimiz,
evet,
bu toplu yerlerde ki personelin, çalışanların periyodik aralıklarla sağlık muayenelerinden geçmeleri gerekir. Çünkü bu tür bakterilerin, mikroorganizmaların taşınmasında bunlar çok önemli. Bu portör muayenesi çok önemliydi. Ancak son yıllarda bu portör muayenesi kaldırıldı Sağlık Bakanlığı tarafından. Personelin hijyen eğitimi diye bir kağıt üzerinde bir eğitime dönüştürüldü. Bu konuda aslında tabii söylenecek çok şey var. Fakat bizim gözleyebildiğimiz aslında yıllardır belli bir geleneği olan bu askeri yapıların belli bir disiplin altında kendi içinde tartışılabilir şeyler olabilir. Fakat en azından bu beslenme, hijyen, kontrol altında olma gibi faktörlerinin hem bu taşeron üzerinden hizmet satın alma yoluyla dışarıya açılmasının çok uygun olmadığını düşünürken, bir taraftan da bu son darbe sonrası Sağlık Bakanlığı'na bağlanması askeri hastanelerin ve kuruluşların, bu da içeride halk sağlığı hizmetleri, bu bahsettiğimiz hijyen ve gıda kontrol zincir süreçleri bir halk sağlığı bakışını gerektiren şeylerdir.
Burada problem yarattı.
Bir boşluk oldu diye düşünüyoruz biz. Bizim dışarıdan gözlerimiz bu yönde. Umarız kısa zamanda bu nedenleri, sonuçlarıyla birlikte cesaretli bir şekilde açığa çıkarılır. Sorumluları da tabii. Ve bundan sonra alınacak önlemler konusunda da kamuoyunun ciddi şeyler duymaya ihtiyacı var doğrusu.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hasan Semih Bilgin, Manisa Tabip Odası Başkanı. Askerler zehirleniyorlar. Bir defa zehirleniyorlar, iki defa zehirleniyorlar, üç defa zehirleniyorlar. İkinci zehirlenmede, hatta üçüncü zehirlenmede, dört defa zehirleniyorlar toplamında. Üçüncü zehirlenmede şöyle bir açıklama yapıyor vali. Mevsimsel mide üşütmesi var diyor. Sanki doktor olarak şey yapmış yani, kontrol etmiş, muayene etmiş ve bu sonuca ulaşmış. Çocuklarımız da birbirinden psikolojik olarak etkilenmiş diyor. Burada 70 asker tedavi görüyor. Yani yüzlerce asker gidiyor, 70 asker tedavi ediliyor ve ondan sonra yaptığı açıklama valinin bu. Peki burada böyle bir açıklama yaptıktan sonra sistem nereye yürüyor? İşte yüzlerce, 3000'e yakın askerin gelip hastaneden tedavi beklediği bir sürece doğru evriliyor. Manisa valisi bu kez ne diyor? 24 kişi gözaltında diyor. Bunlardan 3'ünün gıda mühendisi, aşçı, aşçı yardımcıları ve diğer çalışanlar olduğunu söylüyor. 17 askerin de tedavilerinin devam ettiğini biliyoruz. Yani psikolojik rahatsızlık, mide üşütmesinden iş geliyor adli bir vakaya ve 24 kişi gözaltına alınıyor. Bu üçüncüsü, dördüncüsü olmadan önce bu tip önlemler alınsaydı, nerede arıza varsa o giderilseydi belki bunlar yaşanmayacaktı. Tur Yıldız Büçer de son derece haklı. Bütün bu meseleyi korudu, kolladı, takip etti ve en sonunda geldiği nokta işte böyle bir büyük kriz. O krizde askerlerin taleplerini de videoyla birlikte bütün Türkiye'ye duyurdu. Duyurduktan sonra Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama, depremle yeraltı suları birbirine karışmış olabilir biçiminde, buna itiraz geliyor MHP'den ve CHP'den. Onun üzerine diyor ki babamın oğlu olsa beni ilgilendirmez, yemek şirketlerini şunu bunu yaparım diyor. Ve yemek şirketinin sözleşmesi iptal ediliyor. Şu anda belediye o yemek ihtiyaçlarını karşılıyor askerlerin. Eskiden bizim askerlik yaptığımız dönemde askerler kendileri karşılıyorlardı. Son dönemde taşerona verilmeye başlandı. Ama kontrol etmeyince herhalde ihaleye ucuz fiyat verince de onlar zamanı geçmiş et mi alıyorlar, başka bir takım katakulle mi yapıyorlar ve sonuç bu noktaya doğru geliyor. Aynı şirketin 11 birliğe daha yemek hizmeti verdiği bilgisinin altını bir kez daha çizelim. Tur Yıldız Biçer bunu da dikkate sunmuş ve kamuoyunun bu meselenin aydınlatılmasında ciddi bir biçimde arkamızda olmasını bekliyoruz demişti. Ben ilgileniyorum, ilgilenmeye de devam edeceğim demişti. Mecliste bununla ilgili bir araştırma önergesi verildi. HDP ve CHP milletvekilleri tarafından, MHP ve AK Partili milletvekilleri bunu da reddettiler. MHP'liler bu meseleyi çok eleştirdiler, hükümete yüklendiler ama araştırma önergesinde AK Parti ile birlikte hareket ettiler.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan müsabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte gazetecilerin yargılandığı davalara bir kez daha hafta sonunda dikkatlerin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Erdoğan gazetecilerle ilgili şu cümleleri etmişti, onları söylemeden geçemeyeceğim. İki basın kartlı insanın şu anda cezaevinde olduğuna ilişkin bir bilgiyi verirken, Batı'daki bazı kuruluşlar sürekli bize gelirler, hapisteki gazeteciler teranesi tutturmuş gidiyorlar. Bunu bir de medya patronlarını anlatıyor. O medya patronlarının tabii cezaevinde olan gazetecilerin patronları orada değil. Biz yurt dışına çıktığımızda aynı şeyi söylüyorlar. Sizin cezaevinde çok tutuklu gazeteci var. Bugün ülkemizde bakanlığımızın rakamlarını veriyorum. Mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevinde bulunan 177 kişiden sadece ikisi sarı basın kartı sahibi. Bu 177 kişiden biri cinayet suçundan, diğerleri de terör örgütleriyle olan ilişkileri sebebiyle cezaevinde bulunuyor. Bunu öyle bir dezenformasyonla Batı dünyasına bildiriyorlar ki Batı dünyası da alıyor onunla, bizim önümüze geliyor. Diyoruz ki bakanlığımızın size verdiği bilgilere, belgelere mi bakacaksınız, yoksa onların yalamalarına mı? Ne derseniz deyin, aynı şeyleri döndürüp karşımıza getiriyorlar diyor. Bundan şikayet ediyor Cumhurbaşkanı. Yani iki basın kartı sahibinin şu anda cezaevinde olduğunu söylüyor. Onun dışında herhangi bir gazetecinin, gazeteci zaten onu söylememiş, ona da şaşırdım. Sadece gazetecilik yaptı diye cezaevinde kimse yok dememiş. İki tane gazeteci var demeye getiriyor. Onlar da suçlular diyor. Ama o zaman insanın aklına şu geliyor. Mesela Ahmet Şık gazeteci mi? O iki kişinin arasında mı? Oğuz Güven acaba öyle mi? Erdem Gül aynı şekilde. Musa Kart, Murat Aksoy, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, bunlar o iki kişinin arasında mı, yoksa o iki kişilik liste bunların arasından iki kişi, diğer kısmı gazeteci sayılmıyor mu? Basın kartı yok diye yıllardır bu adamlar gazetelerde yazıyorlar, çiziyorlar ama gazeteci olarak sayılmıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onu anlayabiliyoruz. Şimdi gazeteci deyince bugün önemli bir dava başladı. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Doğu Perinçek, onlar zaten FETÖ'cü ve PKK'lı statüsünde gördü. Gördüğünü de açık açık söyledi ama haklarında darbeye yardım ettikleri gerekçesiyle dava açılan ve hakim karşısına çıkan ilk gazeteciler diyebiliriz. Nazlı Lıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangür ve Yakup Şimşek. Onlar cezaevinden getirilmişler. Ahmet Altan duruşmaya katılmamış. Segbis sistemiyle, yani dijital sistemle katılacakmış. Orada ifade verecekmiş. Ancak o sistem çalışmadığı için de öğlen 2'ye ertelenmişti dava. Ve 2'ye ertelendikten sonra da mahkeme heyeti iddianameye ilişkin özeti okuyordu. Özeti okurken de biz programımıza girdik. Şu ana kadar da bir gelişme söz konusu değil. Şöyle bir bilgi verebiliriz. Ahmet Altan, Mehmet Altan'la geçtiğimiz Temmuz ayından beri tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Lıcak davada hakim karşısına çıktılar. Çok uzun bir süreden sonra 17 sanık yargılanıyor. Bunların arasında işte Emre Uslular da var, yurt dışında kaçak olan Ekrem Dumanlılar da bunun içinde. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya çalışmak suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi var. Yani aslında baktığınızda darbeye bir fil silahlarıyla birlikte katılmış olanlarla hemen hemen aynı noktada bir cezalandırma talebi söz konusu. Birçok gazeteci ve uluslararası örgüt temsilcisi bugün Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Ayrıca elçiliklerin yetkilileri de duruşmayı izlemek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gittiler. Yani yoğun bir kalabalık vardı. Dikkatler bu yargılamanın üzerinde. Göreceğiz bakalım, ifadelerde çok merak ediliyordu. Biz işte başlayıncaya kadar henüz ifadelerden bir nokta yoktu. Ama izleyiciler arasında enteresan bir isim vardı. Zamanın Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni biliyorsunuz Ahmet Altan. Mehmet Altan ve Nazlı Lıcak da Ergenekon ve Balyoz döneminde cezaevinde bulunanlarla ilgili son derece sert yayınlar yapmışlardı. O dönemde cezaevinde bulunan isimlerden birisi Dursun Çiçek'ti. O da Altan kardeşlerin yargılandığı davaya gitti ve bir açıklama yaptı. O açıklamayı okuyayım size. Çiçek, adalet isteyerek kim ve nefret yok, herkes için adalet istiyorum diyor. Ve bugün yargılanan arkadaşlar kumpas davalarında iktidarın yanında yer aldılar. Şimdi geldikleri noktada hukuk ve adaletin ne anlama geldiğini çok iyi anladılar. Ankara'dan İstanbul'a yürüyoruz, adalet istiyoruz. Herkes için istiyoruz, herkes için adil yargılama istiyoruz. Siyasi iktidarın yargı üzerindeki baskılarının bir an önce kalkmasını, hakimlerin de dosyaya göre karar vermesini talep ediyoruz. Bu mücadelede her zaman hukuk ve adaletin yanındayız. Kim ve nefret içinde değiliz, insanları seviyoruz, herkesin de doğruları yapması gerektiğine inanıyoruz demiş. Bu konuyla ilgili gerçekten hakkında çok aleyhte yayın yapılmıştı Dursun Çiçek'in. O nedenle Dursun Çiçek'in açıklamalarının önemli olduğunu düşünerek sizlere aktardım.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi yurt dışından da bir iki noktayı aktaracağım ama önemli bir gelişmeyi de söyleyeyim. Rosatom, bu Akkuyu'da nükleer enerjiyi yapan Rus şirketi, devlet şirketi. Bu Akkuyu'nun %49'unu Cengiz, Kolin ve Kalyon konsorsiyumuna satıyor. Bununla ilgili karar verilmiş, açıklama yapıldı. Kim alıyor? Cengiz, Kolin, Kalyon. Biz bu isimlere çok rastlıyoruz. Birçok yerde rastlıyoruz. Ortak çok büyük ihaleler alıyorlar, çok büyük işler alıyorlar. Köprü ihaleleri, otoyol ihaleleri. Yani devletin müteahhitleri arasında, devlet işi yapan müteahhitler arasında söyleyebiliriz. Peki hangi ihaleler var mesela bu firmalarda? Bizim çok yakından izlediğimiz, üzerinde çevre tartışması yaptığımız ihaleler de içine. Mesela Cengiz İnşaat, gezi sırasında millete küfrettiği telefon kaydıyla ortaya çıkan, Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat, Artvin'deki maden işiyle hep gündemimizdeydi. O maden işinde biliyorsunuz mahkemeler bir şekilde maden araması yapacak olan Cengiz İnşaat'ın kapısını açmıştı. Ve vergi borcunun sıfırlanmasıyla çok konuşmuştuk. 2005-2009 yılları arasında 424 milyon liralık cezası silinmişti Mehmet Cengiz'in. Akkuyu'da hidroteknik ihalesini alan isimdi ki o ihaleyi yakından takip etmiştim. Son ana kadar kimin alacağı belli değildi. Rize'de, Akçaabat'ta, Çamlıhemşin'de otoyol ihaleleri alan bir firmadan bahsediyoruz. Ovid Tüneli, Ilgaz Dağ Tüneli var. Hızlı tren ihaleleri söz konusu. Aklınıza gelebilecek birçok yerde Cengiz İnşaat'la karşılaşıyorsunuz. Devletin yaptığı ihalelerde. Ayrıca elektrik dağıtım ihalelerinde de onun adına rastlamak mümkün. Yani bu Akkuyu nükleer santraline nasıl ortak oldu diyecekseniz, işte geçmişteki belki bu referanslarıyla mümkün olabilir. Kalyon'u ise nereden hatırlıyorsunuz onu da söyleyeyim. Kalyon İnşaat, o da devlet ihalelerinde öne çıkan inşaat şirketlerinden birisi ama bir başka özelliği daha var. Sabah ve ATV'yi Çalık'tan alan firma. 17-25 Aralık sonrasında bir havuz medyası tartışması vardı. O havuzda para biriktirildiğine ilişkin iddialar. O iddialardan sonra Çalık grubu elindeki ATV ve Sabah grubunu Kalyon İnşaat'a satmıştı. Metrobüsün yollarını da yapan bu firma. Üçüncü havaalanında zaten hep birlikteler ve Kuzey Marmara Otoyol ihalesinde konsorsiyumun içinde olan bir firmadan bahsediyoruz. Yani çok yakından tanıdığımız firmalar bu kez de Akkuyu Nükleer Santrali'nin ortakları arasına giriyorlar ki nükleer santral Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı en büyük yatırımlardan birisi. Biraz Mersin'den dışarıya doğru çıkalım. Suriye. Suriye'de işlerin, çarşının karıştığına ilişkin belki bilgiyi verebiliriz. Aziz Mare ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı. PYD, PKK oraya topçu ateşi yaptı ve 7 sivil yaralandı, 2 sivil öldü ve bunlar hedef alınarak yapıldı dedi. Bu şu manaya geliyor. TSK tarafından da bu açıklama yapıldığı için Amerika PYD ile birlikte Rakka operasyonunu sürdürüyor. O süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık yaptığı bir açıklama vardı. Bize karşı bir saldırı olursa, sivillere karşı bir saldırı, biz gereğini yaparız, kimseye sormayız diye. Belli ki bu bilinsin diye yapılmış bir açıklama. Orada işin sıcaklığını koruyacağının da habercisi sayılabilir. Bu arada bir Suriye uçağı Amerikalılar tarafından düşürüldü. Ruslar buna çok kızdılar ve Amerika ile işbirliğini askıya aldılar. Birbirlerinin uçuşlarından haberdar oluyorlardı. Bir eşgüdüm koordinasyon mekanizması vardı. O mekanizma askıya alındı şu an itibariyle. Yani Amerika ile Rusya'nın da arası gerilmiş vaziyette. PYD'nin Suriye ordusuna yönelik tehditleri söz konusu. PYD, Azez ve Mare'de sivilleri hedef aldı diyen Türk Silahlı Kuvvetleri var. Orada her gün dengelerin değiştiğini de hatırlatalım. Bundan sonra da o sıcaklığı koruyacak gibi görünüyor diyelim. Yeniden Türkiye'ye dönelim. Çünkü çok önemli bir konu, önemli bir isimle konuşacağız bunu. Türkiye'nin uyuşturucu meselesi ve o uyuşturucu meselesiyle ilgili dosya hazırlayan, çok ciddi bir gazetecilik yapan Serkan Acak konuğumuz olacak.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Serkan Ocak, Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri, 3 gün boyunca İstanbul sokaklarında gezmiş. Ben hazırladığı dosyayı okudum. Birazdan kendisi anlatsın isteyeceğim. Gerçekten tüyleri diken diken ediyor. O kadar da yaşayarak yazmış ki. Onun için ben okumayayım, yaşayan anlatsın diye Serkan'la telefon attığımızda. Hoş geldin Serkan.
Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Gerçekten önemli bir dosya. Çok da endişeyle okudum. Her annenin, babanın endişeyle okuyabileceği bir dosya hazırlamışsın. Hep konuşuyoruz. Uyuşturucu yaşı 10'a indi, 11'e indi, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama beni en çok etkileyen uyuşturucuya bu kadar kolay ulaşılabilmesi Türkiye'de. Yani o olmazsa bu, bu olmazsa o, çayların altında veriliyor falan. Onun için senden anlatmanı rica edeceğim. Bir kere proje ya, neydi? Ne yaptın? Kiminle bağlantı kurdun? Nereye gittin? Ne gördün?
Ya şimdi biliyorsunuz uzun yıllar Radikal'de de çalıştım. O zamanlarda sokaklarda çok geziyordum.
Evet.
İletişim Fakültesi'nde okurken de sokak çocuklarıyla ilgili bir şeyler çalışmıştım zaten. Çok uzun yıllardır aslında sokağa bir şekilde bir bağlılığım var. Ara sıra böyle geziyorum, çıkıyorum. Haber yapmasam bile, hı hı, neler oluyor, neler bitiyor, sokağın nabzını bir gazeteci olarak tutmaya çalışıyorum.
Süper.
Şimdi bu en son projede de aslında bir haber yapmak için tamam vardı kafamda. Çünkü mesela düşünün, uzun yıllardır sokaklarda bu bali tiner çeken sokak çocukları, evet, yok. Rastlayamıyorsunuz bankamatiklerde.
Çok azaldı
kalan,
artık yani.
Çok azaldı. Yok bunlar. Şimdi ama onların yerine daha korkunç bir tablo var ortada. Sokakta yaşayan insanlar var ve bu sokakta yaşayanların çok büyük kısmı, neredeyse tamamı, madde bağımlısı. Zaten ikisi de birbirini çok tamamlıyor. Madde kullanmaya başladığı için de sokağa düşüyor. Sokağı kullandığı için de
madde bağımlısı oluyor. Bir maddeye bağımlısı. Son dönemde fotoğraflar var. Zombi gibi insanlar kalıyorlar yani, öyle uyuşturucular
kullanıyor. Ya onlar evet, işte bonzai, inanılmaz hikayeler var sokakta. Ben o hikaye son üst üste 3 gün boyunca çıktım. Hı hı. Birinde o tesadüfen o aileye, bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşet, evet, olan aileye de tesadüfen rastladım bir yerde. Normalde bilinçli, sokakları bilen birisiyle birlikte bilinçli olarak kimlerde kimler var derken, hiç orası aslında bizim bilerek önceden planlayıp gittiğimiz bir şey değil. Şirinevler'de otobüs duraklarının hemen arkasına bir aile
çok
gelmiş.
Dar bir alanda yapmışsın yani. Şirinevler Yenibosna İkiterli değil mi? Böyle bir alanda 3 günde,
evet,
birçok örnek.
Şundan dolayı yani tarla başı da var, başka yerlerde de, hı-hı, var ama son zamanlarda sokaklardan aldığım bilgileri, özellikle bu torba işinin, yani torbacıların bu işin biraz merkezinin tarla başından buraya kaydığı yönünde söylentiler vardı. O yüzden oralara biraz yoğunlaştım. Hakikaten de dedikleri gibi ulaşması çok kolay, yayılması çok kolay, kullanan da çok fazla. Yani o kadar kolay ki ulaşmak. Bonsai'nin 10 lira, 10 TL'ye bonsai alınıyor ve 2 gün falan yetiyor neredeyse bir kullanıcıya. Yani sadece bir tek içimlik almak isteseler 2 TL'ye bile ulaşabiliyorlar. Çok komik.
Yani uyuşturucuya 150 lira vermek zorunda olduğunu söyleyen var. Çocuklarının uyuşturucu alırken annelerinin gözetimde bulunduğu bir aileden bahsediyoruz. Şimdi
o aileyi anlatayım. Hakikaten ben de izlerken böyle çok
feci.
Tüylerim diken diken oldu. Çünkü o kadıncağız Kahramanmaraşlı bir aile bu. Annesi işte başörtülü. Orada işte otobüs duraklarının arkasına oturuyor. İlgimi çekti ve durdum. Onlarla konuştum. Yanındakilerle konuştum. Çünkü aileye de çok fazla istemediler. Çünkü yaklaşmamı, haber olmasını falan aslında istemediler. O yüzden bugün yazdığım şeyde de belirttim. Yani isimler falan sahte.
Evet,
çok
evet,
yüzlerinin gözükmediği bir fotoğraf. Trajik tarafı şu. Eşinin bağımlı olduğunu biliyor. 20'li yaşlarında gencecik iki tane oğlu var. İkisi de bağımlı olduğunu biliyor. Ve onları sokağa terk etmiyor. Onların başında bir nöbet tutuyor. Hakikaten gördüğüm en acı nöbetti. Yan taraflarında şey kaynatırken falan, eroini kaynatırken falan gördüm. Biliyor kullandıklarını ama bakmak istemiyor, görmek istemiyor.
Alırlarken çok, görmek çok istemiyor trajik, en azından değil mi?
Tabii tabii. Yani benim konuştuğum birisini sürekli çağırıyorlardı. Çünkü o biliyor. Çünkü eroin kullananların artık damarları da kalmıyor. Başkasını bulması gerekiyor falan o damarı.
Çok çok çok feci.
Konuştuğum kişiyi çağırıyorlardı ısrarla. Çünkü saatleri
yardımcı
geldi
olsun diye.
Yardımcı ol, o enjekte edecekti. Gitti,
peki
yaptı.
Serkan, anne, bu işin güvenlik boyutu ne? Onunla ilgili hiç konuşabildin mi? Yani senin bulduğun bu işte satıcıydı, kullanıcıydı, şuydu buydu falan, önlenemez noktada bir yaygınlıktan mı bahsediyoruz ya?
Yani anlayamıyorum. Bugün de beni bu haberden sonra emniyet güçleri falan aradı. Yani bunlara nereden ulaşabiliriz? Nerede ulaştım siz?
Yani yuh ama yani.
Ki, etrafınıza bakın. Dün, yani dün akşam yine gittim ben. Önceki gün akşam yine gittim. Gelirken metrobüs durağında bekleyen bonzaydan zombiye dönmüş çocuklu gençler gördüm. Her yerdeler. Ulaşılamıyor mu? Elbette emniyet bunların farkında değil demek mümkün değil. Farkındalar. Yani kullanıcılarla değil de daha çok dağıtıcılarla, üreticilerle falan ilgilendiğini biliyorum. Ama sonuçta bunlar da sokak hayatın gerçeği bir şekilde geliyor. Yani anlattıkları hikayeler öyle şey ki, yani gerçekleri tabii ki sorgulanması lazım. Nasıl üretildiği, nasıl dağıtıldığı. Birkaç tanesini yazdım sadece.
Evet. Çayların altında bardaklarla falan değil mi?
Yani
böyle bir şey.
Bunun daha uç örnekleri çok spesifik, bana kahvenin adını vererek anlattılar. Onu o kadar yazamadım tabii ki. Şu kahveye gidiyorsun, sana tepsiyle çay dağıtır gibi folyo sarılmış kokainleri taşlıyorlar. Kokaini bonzaiye getiriyorlar. Yani bazı yerlerde de böyle şifreli kullanman gerekiyor. Kafeye gidiyorsun, orta şekerli kahve istiyormuşsun. Bununla da iki tane taş, yani iki tane kokain. Fincanın altında hemen getiriyorlar. Yani ulaşması çok, bunlar herhalde yani polis için küçük çaplı şeyler mi, küçük torbacılar mı bilmiyorum, ama sokağa gittiğiniz zaman bugün birisi gitsin sokağa, ben bonzai içmek istiyorum desin. Sokakta rastladığı bu içicilerden bir tanesiyle, iki tanesiyle görürsün, üçüncüsünde ulaşabilir.
Polis de ulaşabilir o zaman açık. Yani isterse.
Yani bizim ulaştığımızda tabii ki polisin teşkilatı, yapısı itibariyle onlara da çok daha üst herhalde operasyonlar yapıyordur. Çok daha büyüklerine ulaşmaya çalışıyoruz.
Önemli, ama önemli bir iş yaptın Serkan. Ellerine şimdi, sağlık efendim.
Hakikaten ben de düşünüyorum çaresini. Polis soruyorum, hiçbir şey yapılmıyor mu? Polis geliyor mu? Gelsin olacak, alıyor, götürüyor. Hakkımızı tutarak tutuyor, yine bırakıyor. Yine buraya geliyoruz. Yani Bakırköy Devlet Hastanesi'nin önüne gittim. Orada hasta bekleme salonu var. Orada içiciler var. Yıllardır olduğunu söylüyorlar. Bonzai çekmiş, gelmiş, sıcak yerde yatıyor. Bunları kimse görmüyor mu? Herkes görüyor. Ama maalesef bir çözüm yok şimdilik. Buna bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Ve bireylerin bir çabasıyla çok zor. Bunu hakikaten güçlü bir iradeyle, bununla büyük bir savaş içerisine
bir seferberlik belki de. Çok teşekkürler Serkan. Ellerine sağlık. Çok önemli bir yara gerçekten. Çok sağ ol katıldığın için.
Rica ederim.
Serkan,
kolay
Ocak'la konuştuk efendim. Hürriyet muhabiri. Gerçekten çok önemli. Biz yani adalet bir ülke için çok önemli elbette. Yani hava gibi, su gibi, hep bunu söylüyoruz. Ama gençler de o kadar önemli. Eğer gençleri bu kadar kolay kaybedersek, ben çok karamsarlığa kapılıyorum. Özellikle bu haberi okuduğum zaman çok daha ciddi karamsarlığa kapıldım. Son dönemde siz de fark ediyorsunuzdur. Gazetelerde artık bu bonzai kullananların zombileşmiş gençler. Bir yerde yatmış, eğri büğrü kalmış, öyle yardımcı olmaya çalışanlar falan. Büyük trajediler var. Herhalde bir şu sorunlarımızı bir halletsek de asıl sorunlarımızı konuşabilir hale gelebilsek. Ya da ne bileyim, okulların türleriyle, nesillerin bilmem neleriyle uğraşacağımıza keşke şu işlerle uğraşsak da çocukları kaybetmesek, onları hayata bağlayabilsek ya da şu satışları engelleyebilsek diyor insan. Umarız onların geleceği günde olur, ama bu meseleyi biz konuşmaya devam edeceğiz. Funda Arar'la veda edeceğiz. Senden öğrendim, çok da bayıldığım bir şarkıdır. Yarın burada olacağız 17.30'da. Sizi de bekliyoruz. Programın tekrarı da bir de bunu izle.com'da. Görüşmek üzere.
O tez dönüşün geç olunca. sabırsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkuma kimseye ödenecek borcum yok, yok saymayı ben senden öğrendim.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Reklam.